Ayrım 26.
Teşcir bu kanunun çıkarılmasından önce Dahiliye Nazırı Talat Bey'in, Talat Paşa, hükümet kararı almadan doğrudan doğruya verdiği bir emir ile başlamıştı. Daha sonra işe hukuki bir dayanak olmak üzere hükümet tarafından metnini yukarıda verdiğimiz kanun yürürlüğe konulmuştur. Yüzbinlerce Ermeninin Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Suriye ve Irak'a nakledilerek yerleştirilmeleri başka bir meseleyi daha ortaya çıkarmış oluyordu. Bu mesele tehcir edilen Ermenilerin malları ile ilgilidir. Hükümet, tehcire tutulan Ermenilerin mallarına her yerde mahalli komisyonlar tarafından el konularak bunların satılmalarına ve Ermeniler tekrar döndüklerinde mal bedellerinin sahiplerine iade edilmesine dair kararlar aldı. Fakat tatbikat içinde bulunulan olağanüstü durum ve kişisel sebepler yüzünden geniş ölçüde suistimallere yol açtı. Yok pahasına kapatılan Ermeni malları ile yeni zenginler türedi. Eski zenginlerin servetleri arttı. Büyük Harp, Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle sona erince, Ermenilerin daha önce yoğun olarak bulundukları Doğu ve Güney bölgelerinin Türk halkı korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış oluyordu. Halk geri dönecek Ermenilerin intikam hırsıyla kendilerine yapacakları zulümden korkarken, eşraf yalnız can değil aynı zamanda mal kaygısına da düşmüştü. Milli mücadele başlangıcında ilk müdafaa hukuk teşekkülünün Doğu'da, Erzurum'da kurulması ve ilk kongrenin Erzurum Kongresi, burada yapılması bu meseleyle çok yakından ilgilidir. Doğu Anadolu'nun belli bir bölgesinin 1916-1920 yılları arasında Türk veya Ermeni hakimiyeti bakımından 4 defa el değiştirmiş olması da meselenin ciddiyetini büsbütün artırmıştır. 1916'da Ermeni kuvvetleri Rus ordusu ile beraber Erzincan'a kadar ilerlemişler. 1918'de Kafkasya'ya doğru gelişen Türk taarruzu karşısında Ermeniler çekilmiştir. 1919'da tekrar Ermeni kuvvetleri Kars'a kadar olan bölgeyi işgal etmişler ve nihayet 1920 yılı sonbahar taarruzunda Ermeni ordusu Türk kuvvetleri karşısında bozguna uğrayarak Ermenistan'a çekilmişlerdir. Her seferinde silahlı kuvvetlerle beraber ya Ermeni halkı ya Türk halkı göç etmeye mecbur kalmış ve göç etmeyenler karşı kuvvetler tarafından büyük ölçüde katliama uğramışlardır. Kilikya, Antep ve Maraş bölgesinde de aynı dram tekrarlanmıştır. Fransızlara karşı bu cephede Türk halkının gösterdiği çetin direnmede Ermeni kuvvetlerinin Fransız ordusuyla beraber bulunmasının rolü büyüktür. Ermeni kaynaklarına göre 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması ile Kilikya'nın Fransızlar tarafından boşaltılması sırasında 120 binden fazla Ermeni Suriye'ye kaçmış, 30 bin kadar Ermeni de Kıbrıs'a, Mısır'a ve İstanbul'a göç etmiştir. Doğu Anadolu'dan Ermenistan'a göçen Ermeniler ise 300 binden fazladır. 1621 yılının ilk günlerinde Türkiye ve Ermenistan arasında Gümrü'de bir barış antlaşması imzalanmış olduğu halde bundan sonra yapılan Kars Antlaşması'nın Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni meselesi bakımından taşıdığı önemi belirtmek için Londra Konferansı Şubat 1921 sırasında bile İtilaf Devletleri'nin Ermeni hamili rolünü bırakmamış göründüklerini belirtmek isteriz. Londra Konferansı'na izahat veren Ermeni mümessilleri Gümrü Antlaşması'nın tehdit altında imzalandığını ve henüz tasdik edilmediğini ileri sürmüş ve konferans Ermenistan hakkında şu karara varmıştı. Ermenistan'a ait olan şimdiki taahhütler, Türkiye Ermenilerinin Asya Türkiye'sinin doğu hudutlarında bir milli ocak için haklarını tanımak ve Cemiyet-i Akvam Meclisi'nin Ermenistan'ın nakli uygun ve doğru olacak bir yer hakkında verilecek kararına uymak suretiyle telif olunabilir. Dipnot: Hadisyan, Ermeni Cumhuriyeti'nin doğuşu ve terakkisi, bakınız Uras'ın anılan eseri, sayfa 718. Görülüyor ki başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devletleri Büyük Ermenistan davasından ümitlerini kesmişlerdir. Şimdi ocak veya Ermeni yurdu gibi boş laflarla Ermenileri avutmak ve Ermeni hamiliğinden sıyrılmanın çarelerini aramak istemektedirler. Bu bahsi kaparken Ermeni yazar Koçan Zuni'nin Taşnak Sutyu'nun Artık Yapacağı Yoktur adlı kitabından Ermenilerin nasıl hüsrana uğradıklarını görelim. Bizim için hükümet teşkili ve siyasi bir heyet rehberliği daima gücümüzün üstünde bir şey olmuştu. Hesaplarımızda hep yanlış hareket ettik. İlerisini düşünmedik. Yapacağımız işler hakkında bilgi sahibi olmadık. Şimdiki durumda Ermenistan'ın durumu nedir? Araks ve Sevan arasında bugün küçük bir cemiyet isim bakımından bağımsız fakat hakikatte Rus İmparatorluğu'nun özerk vilayetlerinden birisi Türkiye Ermenistan'ı yok. Ne hükümet, ne yurt, ne de artık milletler arası bir mesele. Dava kapanmış, öldürülmüş ve Lozan'da gömülmüştür. Daha fazlası da var. Artık Türkiye Ermenistan'ında Ermeni de yok. Bundan sonra olması ihtimali de mevcut değil. Türkler kapılarını sıkı sıkı kapadılar. Bunu zorlayarak açmak için bizde kuvvet yok. Bundan sonra Sovyet Ermenistan'ının özelliklerini belirten ve Ermenistan dışında yaşayan 1 milyondan fazla Ermeninin bulundukları memleketlerde ticaretlerine bağlı olduklarını, Ermenistan için bunların bir unsur sayılamayacaklarını anlatan yazar, Ermenistan'ın istiklalini sağlamak için vaktiyle Türkiye'de yaptıkları ihtilallerin, terörlerin Bolşeviklere karşı tekrarlanmasında fayda olmadığına da işaret ederek şöyle devam etmektedir. Bütün bunları yapabiliriz. Fakat şu mesele var. Ne ümitle yapalım? Türkiye'de bu hareketleri yaptığımız zaman bu suretle üzerimize büyük devletlerin dostça dikkatlerini çekmiş ve lehimize müdahalelerini temin edebiliriz sanıyorduk. Şimdi artık bu müdahalenin gerçek bir kıymeti yok ve bana öyle geliyor ki böyle tecrübelere de ihtiyacımız yok. Eğer Ali Cenap Avrupa bize Türkiye'de yardım etmedi ve edemediyse artık fazlasını yapmak istemeyeceğini de anlamak güç değildir. Rusya da yardım edemez. Binaenaleyh işi Rusya'ya bırakmalı. Zaten Bolşevikler Ermenistan'ı istila etmemiş olsalardı kendilerini biz çağırmaya mecbur olacaktık. Dipnot, Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1960, sayfa 758-759. Gerçekten Ermeni yazarın belirttiği üzere Ermeni meselesi Lozan'da ebediyen tarihin derinliklerine gömülmüştür. Ancak Lozan'a ulaşıncaya kadar birçok merhalelerden geçilmiş ve Kars Antlaşması bu merhalelerin sonucunu teşkil etmiştir. B. Ankara Anlaşması. Fransa'nın Türkiye politikasını zamanla değiştirdiğini ve Londra'da 11 Mart 1921 günü imzalanan Bekir Sami Briand Antlaşması'nın Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen Türk-Fransız Harbi'nin bu tarihten itibaren fiilen durduğunu bu kitabın ilgili bölümlerinde izah etmiştik. Londra konferansında Fransız delegasyonunun ve askeri müşavirlerin Türk Milli Hareketi'ni nasıl savunduklarını da Londra konferansı ile ilgili bölümlerde görmüştük. Londra konferansından hemen sonra başlayan Yunan taarruzunun uğradığı başarısızlık ve genç Türk ordusunun ikinci İnönü zaferi, Fransa'nın takip ettiği Türkiye politikasının doğruluğu hakkındaki inancını kuvvetlendirdi. Bundan sonra Fransa, Ankara ile bir anlaşma yapmak üzere teşebbüse geçti. Eski Fransız nazırlarından Franklin Boulogne, bu maksatla 9 Haziran 1921 günü Ankara'ya geldi. Türk-Fransız anlaşmasına zemin hazırlayan görüşmeler, Nutuk'ta Atatürk tarafından açıklandığı gibi, dipnot, Atatürk, Nutuk 1952 baskısı, cilt 2, sayfa 620-625, kesin bir sonuca ulaşmadan yarıda kaldı. Sakarya zaferinden sonra Fransa'nın tereddütleri tamamen zahir olduğundan, 20 Ekim 1921 günü Ankara'da Türk-Fransız anlaşması imzalanabildi. Ankara Anlaşması'nın Bekir Sami Bey'in Londra'da imzaladığı anlaşmadan pek farklı olmadığını, iki anlaşmayı karşılaştırmak suretiyle bu kitabın ikinci bölümünde izah etmiş ve bu vesileyle Ankara Anlaşması'nın mahiyetini belirtmiştik. Bundan dolayı burada yalnız anlaşmanın Fransız-İngiliz ilişkilerine yaptığı etki üzerinde duracak ve anlaşmaya bağlı mektupları açıklamaya çalışacağız. Fransa'nın Sevr Antlaşması'na bağlı Üçler Antlaşması'na rağmen müttefiklerinden ayrı olarak ve onlara haber vermeksizin Türkiye ile anlaşmaya varması İngiltere'yi endişelendirmiş ve kızdırmıştı. İngiltere Hariciyesi'nin bu konudaki 5 Kasım 1921 tarihli notasına Fransız Hariciyesi'nin gönderdiği cevabi notada Ankara Anlaşması hakkında yatıştırıcı bir üslup ile bilgi verilmekte ve anlaşmanın esasları şöyle belirtilmektedir. Anlaşma bir barış antlaşması değildir. Ve Ankara hükümetinin ne hukuken ve ne de fiilen tanınmasını gerektirmemektedir. Anlaşma sırf mevzi mahiyettedir ve bu fikir ruhuna hakimdir. İtalya'nın ve Büyük Britanya'nın Üçler Anlaşması ile tanınan hukukuna Ankara Anlaşması ile hiçbir suretle dokunulmamıştır. Britanya mandasına tabi topraklara karşı hasımca tasavvurlara Fransa tarafından kolaylık gösterilmeyecektir. Fransa Türk kıtalarının Suriye arazisinden geçmesine müsaade etmeyecektir. Mezopotamya'da İngilizlere karşı tahriklerin teşvik olunduğu hakkındaki söylentiler esassızdır. Fransız hükümeti Sevr Antlaşması, Üçler Antlaşması, esirlerin bırakılması hakkındaki anlaşma ve Ankara Antlaşması gibi akdedilmiş muhtelif anlaşmaların nihai barış antlaşması ile birleştirilmesini ve bu suretle tanzimini esas itibariyle kabul eylemektedir. Dipnot, M. Cemil Bilisel, Lozan, İstanbul 1933, cilt 1, sayfa 295-396. Devletler Hukuku Profesörü Cemil Bilsel'in de belirttiği üzere Ankara Antlaşması, mevzi bir durumu düzenleyici bir sözleşme olduğu ve bu itibarla iki devlet arasında tam bir antlaşma sayılması gerektiği halde, Fransa'nın İngiltere'yi yatıştırmak için ileri sürdüğü yukarıdaki görüşler, esasen yatışmaya hazır olan İngiliz hükümeti tarafından bir teminat olarak kabul edilmiştir. Fakat İngiliz hariciyesi, Fransız hükümetine gönderdiği 25 Kasım 1921 tarihli notada bu endişeleri belirtmeklere geri kalmamıştır. 1. Ankara Anlaşması ile Türkiye'deki azınlıklara gereği kadar teminat sağlanamamıştır. Anlaşmanın bu hususta ilgili hükümleri Kemalist hükümetin ahde vefa hususundaki sadakatine bağlıdır. 2. Anlaşmanın 8. maddesi gereğince Suriye'nin kuzey sınırları kesin surette değiştirilmiştir. 3. Irak'taki durum üzerinde stratejik etkisi açık olan Bağdat Demiryolu parçasının Türkiye'ye verilmesine kraliyet hükümeti kayıtsız kalamaz. 4. Bağdat hattının büyük bir kısmının bir Fransız şirketine devredileceği hakkındaki anlaşma hükmüyle Fransa vaktinden önce bir imtiyaz elde etmiştir. Halbuki evvelce Suriye'de bulunup şimdi Türkiye'ye iade olunan bu demiryolu parçalarının müttefikler arasında taksim edilmesi gerekirdi. 5. Ankara Anlaşması'nın bazı maddeleri ileride yapılacak barış görüşmelerinde tartışmalara sebep olacaktır. 6. Türkiye işlerinin çabuk, genel ve adil bir tarzda halli ancak sözden çok gerçek bir işbirliğine bağlıdır. Dipnot: Cemil Bilsel'in Anılan Kitabı, sayfa 397-400. Ankara Anlaşması görünüşte kapanmış oluyordu. Esasen Fransa bu anlaşmayla Orta Doğu'da giriştiği maceraya son vermiş olmaktan ve Anadolu'da elde ettiği imtiyazlardan memnundu. Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarıya ulaşmasını ve Anadolu'da müstakil Türk Devleti'nin yaşamasını kendi uygun gördüğü için samimiyetle istiyordu. Anlaşma metninde bulunmamakla beraber Fransa Kilikya'dan kuvvetlerini çekerken Türklere birçok silah, cephane ve malzeme bıraktı. Bunların bir kısmını Türkiye ileride parasını ödemek üzere satın almış oluyordu. Geri kalanı hediye olarak verilmişti. Hediye olarak verilen silah ve malzeme arasında 10 uçak ve 4484 tüfek vardı. Dipnot: Tüfek ve uçak sayısını Kazım Özal Paşa'nın özel notlarından aldık. Bütün bunların dışında Fransa Anadolu'da sağlamak istediği ekonomik ve kültürel menfaatlerden vazgeçmiş olmuyordu. Gerçi Ankara Anlaşması'nda bu konuda yalnız Bağdat Demiryolu imtiyazından söz edilmişti. Fakat anlaşma metninde yer almamakla beraber ekonomik ve kültür alanlarındaki menfaatler Franklin Boulon ile Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey arasında teati edilen mektuplarda tespit olunmuştur. Bu mektupların ekonomik ve kültür ilişkilerine değinen önemli kısımlarını dilini sadeleştirerek aşağıya alıyoruz. Yusuf Kemal Bey'in Franklin Boulon'a birinci mektubu: Büyük Millet Meclisi hükümeti iki millet arasında maddi menfaatlerin gelişmesine de istekli ve arzulu olduğundan, Harşit Vadisi'nde bulunan demir, krom ve gümüş madenleri imtiyazını 99 yıl süreyle %50'ye kadar Türk sermayesiyle Türk kanunlarına göre teşekkül etmiş bir şirket tarafından bu anlaşmanın imzasından başlayarak 5 sene içinde tamamlamaya mecbur olacak olan Fransız grubuna vermeye taraftar olduğunu açıklamak hususunda bana yetki vermektedir. Bundan başka Türk hükümeti, Fransız grupları tarafından madenler, demir yolları, limanlar ve nehirlere ait diğer imtiyaz isteklerini, bu istekler Türkiye ve Fransa'nın karşılıklı menfaatlerine uygun olmak şartıyla en büyük bir iyi niyetle incelemeye hazırdır. Diğer taraftan, Türkiye sanat okullarında Fransız öğretmenlerinden faydalanmayı arzu eder. Bu hususta ihtiyacının derecesini Fransız hükümetini ileride bildirecektir. Kısacası Türkiye Antlaşması'nın imzalanmasından başlayarak Fransız hükümetinin Fransız sermayedarlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle iktisadi ve mali ilişkilere girişmelerine müsaade edeceğini ümit eder. Franklin Boulon'dan Yusuf Kemal Bey'e: Bugünkü hükümetlerimiz arasında imza edilen anlaşmasının 7. maddesini tamamlamak üzere İskenderun bölgesinde tatbik edilecek özel idare hakkında Türk çoğunluğunu içine alan bölgelerin genellikle Türk ırkından olan memurlar tarafından idare edileceği hususunu açıklamayı faydalı buluyorum. Türk kültürünün gelişmesi için bütün kolaylıklardan faydalanacak okullar açılacaktır. Bu usul aynen Antakya bölgesiyle eski Adana vilayetinin Suriye'de kalmış olan kısımlarında da uygulanacaktır. Yusuf Kemal Bey'in ikinci mektubu: Hükümetimin Türk jandarma okullarında Fransız öğretmenlerinden faydalanmak arzusunda bulunduğunu yüce şahsiyetlerine haber vermekle kıvanç duyarım. Yusuf Kemal Bey'in üçüncü mektubu: İki hükümet arasında bugün imza edilen anlaşmayı tamamlamak üzere Fransız Eğitim ve Sağlık Kurumları ile Hayır Kurumlarının hiçbir bahane ile ve hiçbir halde Türkiye'nin menfaatlerine ve Türk kanunlarına aykırı propaganda veya bir fiile girişmeyecekleri kararlaştırılmış olmak şartıyla Türkiye'de mevcut olmakla devam edeceklerini asil şahıslarına ifade etmekle kıvanç duyuyorum. Franklin Boulon'dan Yusuf Kemal Bey'e: Türkiye'de Fransız okul ve kurumlarının bırakılması, jandarma okullarında öğretmen olarak Fransız subaylarının seçimi ve Kuveyk suyunun taksimi meselelerine ait 20 Ekim 1921 tarihli mektuplarınızı aldığımı zat-ı alilerine bildirmekle mutluyum. Franklin Boulon'dan Yusuf Kemal Bey'e: Londra'da 1921 yılı Mart ayında yapılan görüşmeler sırasında delegeleriniz, Fransa Cumhuriyeti delegelerine bir Fransız grubuna Ergani madenleri imtiyazını vaat etmiş olduklarını yüce şahsiyetlerine bildirmekle şeref duymuştum. Zat-ı alileri bu imtiyazın daha önce bir Türk grubuna verilmiş olduğunu ifade buyurdunuz. Bunun üzerine zat-ı alinizden Fransız ilgililerinin de adil bir nispet dahilinde bu işe katılmaları için anılan grup nezdinde bütün gayretinizi sarf eylemenizi rica eylemiştim. Aynı zamanda Vendôvre de Lesseps adındaki bir Fransız şirketinin kilik ya da bir pamuk arazisi imtiyazı aldığını ve bu şirket imtiyazını almış bulunduğu arazinin tesliminde en büyük güçlüklerin çıkarılmış olduğunu zat alilerine arz eylemişti. Zat alileri bu işin çabuk incelenmesi için mümkün olduğu kadar sarfı mesai eylemeyi temin buyurdunuz. Bu husustaki açıklamanızı senet kabul ederek üstün saygılarımın kabulünü rica ederim efendim. Yusuf Kemal Bey'in cevabı. Bir Fransız grubunun Ergani madenine ve harpten önce Adana vilayetinde verilmiş olduğu söylenen bir zirai imtiyaza dair talebi hakkında irsal buyurulan 20 Ekim 1921 tarihli mektuba cevap olarak bu iki meseleyi gecikmeden tetkik ettireceğim ifadeler şeref duyarım. Dipnot, hepsi anlaşmanın tarihini 20 Ekim 1921 taşıyan bu mektuplar için bakınız düstur 3. tertip cilt 3 sayfa 101-107. Misak-ı Milli'den ilk taviz Moskova Antlaşması ile Batum'un Gürcistan'a bırakılması suretiyle verilmişti. Ankara Antlaşması Hatay'ı Suriye'de bırakmakla Misak-ı Milli'den ikinci tavizin verilmesine vesile teşkil etmiştir. Bununla beraber Bekir Sami Briyant Antlaşması'nın olduğu gibi Ankara Antlaşması'nı da tenkit etmenin gereksizliğine inanmaktayız. Çünkü o günün şartları içinde bir büyük devletin husumetinden kurtulmak son derece önemli bir kazançtır. Büyük zaferin kazanılabilmesi için harbin tek cepheye indirilmesi zorunluluğu vardı. Doğu cephesinden sonra Ankara Antlaşması ile Güney cephesi de kapanınca Türkiye sınırlı olan gücünü Yunan ordusu karşısında ancak toplayabilmiştir. C. Barış Teklifi. İtilaf devletlerinin 1921 yılı Şubat ve Mart aylarında Anadolu Harbi'ne son vermek ve Türkiye ile barış yapmak için giriştikleri teşebbüsleri, Londra Konferansı, 1922 yılı kış aylarında da tekrarladıklarını görmekteyiz. Bu teşebbüsleri incelemeye girişmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantı yılının açılması münasebetiyle 1 Mart 1922 günü Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği nutku gözden geçireceğiz. Nutuk iç ve dış meselelere geniş ölçüde yer vermektedir. Burada biz dış meseleleri incelediğimiz için iç meselelere dokunmayacağız. Yalnız nutkun ekonomik ve sosyal konularla ilgili olan taraflarına temas etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü bunlar takip edilen dış politika ile de yakinen ilgilidir. Mustafa Kemal Paşa bu önemli nutkunun giriş kısmında geri kalan yılın özelliğini şöyle belirtmektedir. Geçirdiğimiz ikinci milli yılın en belirli özelliği olarak iş ve ordu saflarında çalışan millet fertleriyle askerlerin dayanılmaz baskılar altında sürüklendiğimiz bu kanlı maceraya alışmış ve onu yaratan elem verici zorunlulukları anlamış olmalarını söyleyebilirim. Bu ümit verici teşhisten sonra memleketin çeşitli meseleleri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Kemal Paşa sosyal ve ekonomik konulara girerek şöyle devam etmiştir. Bu konuya girmezden önce görüşümü açıklamış olmak için yüksek heyetinizden de bütün dünyadan bir soru sormama müsaade buyurunuz. Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Köylüler sesleri. Bunun cevabını derhal birlikte verelim. Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu esas gayeyi elde etmeyi hedef gütmektedir. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 18 Sayfa 5. İktisadi görüşünü açıklamakta devam eden Mustafa Kemal Paşa sözü şu noktaya getirmiştir. İktisadi siyasetimizin önemli gayelerinden biri de genel menfaati doğrudan doğruya ilgilendirecek iktisadi müesseseleri ve teşebbüsleri mali ve teknik kudretimizin müsaadesi nispetinde devletleştirmedir. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 18 Sayfa 6. Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 tarihli nutkunda dış politika meselelerine de geniş ölçüde yer vermiş bulunuyordu. Önce Rusya ve Doğu milletleriyle olan ilişkileri ve yapılan antlaşmaları özetledikten sonra sözü Türkiye'nin Batı devletleri karşısındaki durumuna intikal ettirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya göre Fransızlar ile Ankara'da imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli anlaşmanın değeri, Sevr Antlaşması'nı hazırlayan İtilaf Devletleri grubunun en önemli bir rükünü olan Fransa'nın bu antlaşmanın tatbik kabiliyeti kalmadığını fiilen ve hukuken kabul etmiş olmasındadır. Mustafa Kemal Paşa, İngiltere ile Türkiye arasında bugüne kadar cereyan eden tek olumlu olayın esir mübadelesi anlaşmasından ibaret bulunduğunu ve İtalya ile yapılan neticesiz görüşmeleri belirterek Türkiye'nin takip etmekte olduğu dış politikanın esasını şu sözlerle ortaya koymuştur. Rus Şuralar Cumhuriyeti ile dostluk bağlarımızın kuvvetlendirilmesi dış politikamızın esasıdır. Sürekli şiddetli alkışlar. Çok doğru yaşasın dostlarımız sesleri. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 18 Sayfa 11. Bu kesin ifadenin arkasından da şu tamamlayıcı sözleri söylemiştir. Bu esas istiklali tamımızı tasdik edecek herhangi bir devlet ile münasebetlerimizi yenilememize tabi olarak engel teşkil etmez. Mustafa Kemal Paşa'nın formüle ettiği bu esaslara göre dış ilişkilerin geliştirilmesi için Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey Şubat ayında Avrupa'ya, Paris ve Londra'ya gönderilmişti. Bu tarihte Batılı büyük devletler tarafından henüz bir uzlaşma teklifi yapılmış değildi. Fakat İtilaf devletlerinin yakında bir Şark meselesi konferansı toplayacakları hakkında bazı söylentiler dolaşmaktaydı. Nitekim Yusuf Kemal Bey Avrupa'dan dönmeden beklenilen teklif yapılmıştır. Gerek Yusuf Kemal Bey'in Avrupa'ya gönderilmesini, gerekse İtilaf devletlerince yapılan mütareke teklifini iç politika ile ilgili yönleriyle izah edebilmek için Yusuf Kemal Tengirşek Bey ile yaptığımız mülakatı nakledeceğiz. Yusuf Kemal Bey Londra ve Paris'te teşebbüslerde bulunmak üzere yaptığı Avrupa seyahatini bize şöyle anlatmıştır. Dışişleri vekili olarak Londra'ya gidecektim. Büyük Millet Meclisi bana kendi yetkilerini vermişti. Hareketime yakın günlerde Mustafa Kemal Paşa'da bazı tereddütler sezdim. Nitekim bir gün bana dedi ki, neden Halep üzerinden gitmiyorsun da İstanbul üzerinden gitmek istiyorsun? Cevap verdim. İstanbul'a uğrarsam onlarla anlaşıp orada kalacağıma mı ihtimal veriyorsunuz? Evet dedi ve ilave etti. Padişahla görüşeceksin değil mi? Evet paşam, fakat maksadım başka. Eğer İstanbul hükümetini razı edebilirsem, Ankara hükümetinin dışişleri vekili bizim adımıza konuşmaya da yetkilidir. Dedirtebilirsem bu büyük bir faydadır. İstanbul üzerinden bunun için gitmek istiyorum. Eğer izin verirseniz böyle olsun. Fakat söz veriyorum, talimatınızı harfiyen yerine getireceğim. Görme dediğiniz kimseleri görmeyeceğim. Kabul etti. Mustafa Kemal Paşa'nın bana verdiği talimat şöyleydi. Yalnız Tevfik Paşa'yı, Sadrazam ve Padişah'ı göreceksin. Nazırlardan ziyaretime gelenler olursa ziyaretlerini iade edebilir miyim? Hayır, başka kimseyi görmeyeceksin. Padişah ile yapacağım görüşme içinde şu talimatı verdi. Ona diyeceksin ki, Büyük Millet Meclisi hilafet makamını tanıyor. Hilafet makamının da Büyük Millet Meclisi'ni tanımasını istiyor. İstanbul'a gelir gelmez Sadrazam Tevfik Paşa'yı ziyaret ettim. Yanında Dışişleri Bakanı Ahmet İzzet Paşa da vardı. Barış imkanlarını yoklamak üzere Avrupa'ya gidiyorum. Sizin adınıza da konuşabilir miyim diye sordum. Tevfik Paşa hemen kabul etti. İzzet Paşa'ya da tasdik ettirdi. Bana padişahı görecek misin dedi. İrade buyururlarsa göreceğim cevabını verdim. Ertesi gün Fransız generali Pele ziyaretime geldi. Söz arasında İzzet Paşa da Londra'ya gidiyor dedi. Dipnot, gerçekten Yusuf Kemal Bey Avrupa'ya gittikten sonra İzzet Paşa da İstanbul hükümetinin temsilcisi olarak ve aynı maksatla Avrupa'ya hareket etmiştir. Hemen Tevfik Paşa'ya koştum. Evet, elçilikler istediler diyerek bu haberi doğruladı. Tevfik Paşa'nın yanından ayrıldıktan sonra Fransız elçiliğine gidip Pele'yi gördüm ve durumu anlattım. Dedi ki, biz İstanbul'da tek namuslu adam olarak Tevfik Paşa'yı görüyorduk. Bunda da maldanmışız. Böyle bir şey yok. Kendileri müracaat ettiler. General Pele'ye bu açıklamasını Sadrazam Paşa'ya söylememe izin verip vermeyeceğini sordum. Söyleyebilirsiniz dedi. Tekrar Sadrazam'a gittim. Elçiliklerin böyle bir daveti olmadığını Pele'den öğrendim. Neden böyle yapıyorsunuz dedim. Üzgün bir şekilde sadece bir zaruret var ki böyle oldu dedi. Anladım ki padişah böyle istemiş. Bir akşam üzeri İzzet Paşa kaldığım yere geldi. Padişahın beni kabul edeceğini söyledi. Beraber gittik. Tevfik Paşa da yanındaydı. Beni de oturttu. Mustafa Kemal Paşa'nın sözlerini naklettim. Beni dinlerken gözleri yere dikilmiş, başını öne doğru sallayıp durdu. Tek kelime söylemedi. Ziyaret bitti, kalktım, çıktım. Yusuf Kemal Bey'in anlattıkları teferruat gibi görünen birçok gerçeği gözlerimizin önüne sermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın aradan 2 yıl geçtikten sonra bile Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'e %100 güvenmemesi veya onun Mustafa Kemal Paşa'ya gereği kadar güven telkin edememesi, Sadrazam Tevfik Paşa'nın davranışı, bir Fransız generalinin Osmanlı Devlet ricali hakkındaki hükmü, padişahın ihtilal hükümetinin Hariciye Vekilini görüşmek üzere kabul etmesi, fakat bu mülakatta tek kelime söylememesi veya konuşulmuş şeyleri 40 yıl sonra bile Yusuf Kemal Bey'in gizlemesi üzerinde ibretle durulacak hususlardır.